Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videoda MSI'nin kendine has görünüme sahip masaüstü oyuncu kasesi IGS X3'ü inceliyoruz. IGS X3'ün IGS 3'e göre en büyük artısı Intel'in 7. nesil Kaby Lake i7-7700K işlemcisi ve MSI GTX 1080 seçeneği. Şahsen IGS 3'te VR için ekstra bir HDMI çıkışına yer verilmesi gerekiyordu, IGS X3'te gelmiş. IGS Ti 3'ten farkı da tek GPU ile gelmesi. Ti 3'te SLI kurulumu var. Genel itibarıyla ailesi arasındaki farkları böyle, şimdi kendisine geçelim. Siyah temalı şık kutusu içerisinden korumaları ve gayet kaliteli bir kumaş kılıfı içerisinden ürünün kendisi, aksesuar kutusundan güç kablosu, Wi-Fi antenleri, VR köprü kablosu, ekstra vidalar, bir yapıştırma ve alışılageldik dokümantasyonlar çıkıyor. 17 cm eninde, 37.6 cm boyunda ve 43.3 cm uzunluğa sahip bir gövde. 19.6 litre hacmi ile çoğu mid-tower kasadan hatırı sayılır derecede küçük. 9.69 kg ağırlığında olduğunu da ekleyelim. Üst segment kasaların boş ağırlıkları civarında aslında. Genel itibariyle Trident'e göre çok daha büyük tabii, ama normal bir mid-tower kasayla kıyaslayınca biraz geniş bir yüzeyde televizyonun yanına bile konabilir diyebiliyorsunuz. Tamamı sert plastik malzemeden imal edilen IGS X3'ün önü, üstü, arkası, her yeri robotik temada. Önü bir robot yüzü misali, hava ızgaralarına yer açmak için yarıklarla süslenmiş. Karbon fiber görünümünün işlendiği bu yarıkların aralarında MSI Gaming Center üzerinden renk ve efekt atayabileceğiniz parlaklığı iyi RGB ledler var. Karanlık ortamlarda gayet hoş görünüyor. Sağ tarafta disk ve sistem durum ledi altında açma kapama butonu ve kulaklık giriş çıkışları var. Solda 2. jenerasyon Type-C portunun yanı sıra üstteki Supercharger 2, yani hızlı şarj destekli olmak üzere 1. jenerasyon Type-A formunda 2 USB 3.1 portu var. Aşağıya indiğimizde kasanın arkasından kablosuyla köprüleme yaparak çıkış alabildiğiniz VR için optimize edilmiş bir HDMI çıkışı var. Şahsen ciddi kolaylık sağlıyor. Üste bir logo göreceksiniz. Bu logo aslında bir tuş. Basması zor bir tuş aslına bakarsanız. Basınca üzerine yüklü hız aşırtma profili devreye giriyor ve i7-7700K sürekli olarak 4.5 GHz'de çalışmaya başlıyor. Aslında bilgisayar yüksek performans moduna geçiyor. 4.5 GHz zaten işlemcinin kendi başına çıkabildiği bir değer. Ekstra bir hız katmıyor. GPU hızı da değişmiyor. Olmasında sakınca yok tabii, ama gerekli bir tuş da değil şahsen. Tuşun üstünde de slim format bir DVD sürücüsü bulunuyor. Fazladan yer kaplıyor olsaydı günümüz için gerekli değil der geçerdim, ama alandan istifade edilip konulduğu için artık bir ekstra olduğunu söyleyebilirim. Üstü yine robotik tasarımın devamı şeklinde. Buradaki yapı şahsen spor araba kaputunu andırmadı değil. En arkasında kalın metalden şaseye bağlı taşıma tutacağı var. Kasa parçalanır da o parçalanmaz misali sağlam. Kasanın sağında ve solunda başta Wi-Fi antenidir herhalde dediğim ama aslında kulaklık askısı olarak belirlenmiş antenler var. Güzel düşünülmüş bir detay. Sol tarafında az ama keskin çizgiler var. Akrilik malzemenin ardında ızgaralar görünüyor, ancak tasarımsal ızgaralar bunlar. Bu taraftan kasaya hava girişi yok. Intel ve Nvidia logo yapıştırmaları yer kalmamış gibi tıkıştırılmış sanki. Biraz daha düzenli olabilirlermiş. Kasanın güzel yanı sağ tarafında aslında. Burada hava ızgaralarının ardında tam boy bir MSI GTX 1080 Gaming X ekran kartını görüyoruz. Kasanın üst profilinde 10 led'li bir şerit var. Yine arayüz üzerinden ayarlanabilir led'ler bunlar. Öndekileri teker teker, sağdaki şeridi de bir bütün halinde ayarlayabiliyor, kontrol edebiliyorsunuz. Fark ettiğiniz üzere kasa altta farklı, sabit bir ünitenin üstünde tabiri caizse baş aşağı duruyor. Bu ünitede mini boyutlarda 600 wattlık 80 Plus gümüş sertifikalı bir power supply var ve mini mini bir fanla soğutuluyor. Uzun süre tam yük altında olsa bile pek ısınmıyor. Kasanın öne doğru bu açısının tasarımsallıktan başka bir sebebi de içerideki MSI'nin Silent Storm Cooling 2 Pro adını verdiği sıvı bazlı soğutma sisteminin 9.2 cm'lik fanı için yer açmak. Arkasında giriş çıkış portlarında SSL Sabre imzalı DAC ile desteklenmiş ses giriş çıkışları var. 24 bit 192 kHz destekli bu DAC 127 dB hassasiyete sahip. Kağıt üstünde 16 ohm'dan 600 ohm'a kadar kulaklık takılabileceğinden bahsediliyor ki üst seviye oyuncu kulaklıklarımı gayet iyi bir şekilde besleyebildi ve gayet iyi bir deneyim elde edebildim. Çok efektif bulmasam da Nahim 2 ile desteklendiğini de ekleyeyim. 6 adet 1. jenerasyon USB 3.1 portunun yanı sıra 2 tane de USB 2.0 portu var burada. HDMI çıkışı ve combo PS2 portundan sonra RJ45 ve kablosuz bağlantının ardındaki detaylara bakalım. Killer Wireless AC1435 Wi-Fi modülü ile 2x2 dB antenlerle 2.4 GHz ve 5 GHz bandındaki yayınlara bağlanabiliyorsunuz. 802.11ac Wave 2 standardındaki modül 867 megabit hız destekli. Moomimo ve tabiri caizse sinyalleri şekillendirip menzil uzatan, sinyal stabilitesini arttıran Beamform 2 ile güçlendirilmiş. Bant genişliğini ve veri paketlerini daha düşük gecikme süreleri için yönetebildiğiniz bu kablosuz bağlantı çözümü, kablolu bağlantı kuramadığınız durumlarda üst seviye performans sunuyor. Bağlantı menzili de gayet tatminkar. RJ45 portunun ardında ise yine killer çözümü E2500 gigabit internet çözümü var. Yine oyun odaklı olarak veri paketlerini yönetip gecikme sürelerini düşürebiliyor ama tabi burada asıl faktör ham internet hızınız. Bu çözümler olanı destekleyici nitelikte. Biraz da kasanın içerisine bakalım isterseniz. Sol taraftaki kapağı çıkarmak iki vidaya bakıyor. Bu tarafta biri dolu biri boş 2M.2 SATA slotu ve bir RAM slotu var. Yukarıdaki kaput görünümlü kapağın altında disk sürücü ve boşta 2.5 inçlik bir disk slotu var. Bunların hepsini garantiyi bozmadan yükseltebiliyorsunuz ancak sağ kapağı açmak ürünü garantiden çıkarıyor. Kapağın altında ekran kartının kendisi, kartı çıkardıktan sonra da işlemci ve ikinci RAM modülünü görüyoruz. Kasanın boyutları itibarıyla yani haliyle tıkış tıkış bir alan var burada. Ancak 2-3.5 inç disk sürücüsüne yer verilmiş. Biri dolu biri boş. Üst kapaktan erişilebildiği için bunları yükseltirken de ürün garantiden çıkmıyor. Genel itibariyle bu boyuttaki bir kasa için yükseltilebilirlik anlamında beklediğimden fazlasını sundu açıkçası. Şimdi Aegis X3'e güç veren donanımları sıralayalım. İşlemci tarafında Intel'in 7. nesil Kaby Lake mimarili i7-7700K'sı var. 14 nanometre mimarili işlemci 4 çekirdek 8 izlekli bir kurulumda baz olarak 4.2 boost ile 4 çekirdek için 4.5 GHz'de çalışıyor. 91 Watt TDP'li olduğunu ekleyelim. RAM tarafında kasaya özel tasarlanmış anakart üzerinde 2 SODIMM DDR4 2400 MHz ve 32 GB'a kadar destekli slot var. Elimizdeki Aegis X3'te 2x8 formunda bir kurulum var. Ekran kartı MSI normalde de temin edebileceğiniz tam boy bir GTX 1080 Gaming X'i. Aegis X3'ün GTX 1070'li bir sürümü daha var. GP104 Yongle ekran kartı 8 GB GDDR5X belleğe ve 256 bit veri yoluna sahip. GPU baz olarak 1620 GPU Boost 3.0 ile 1924 MHz'e kadar çıkabiliyor. Twin Frozer soğutucuyla soğutulan kartta bir HDMI 2.0B ve 3 DisplayPort 1.2 portu var. DisplayPort'tan 4K 120 Hz'e kadar görüntü alabiliyorsunuz mesela. Depolama tarafında ilk etapta read modunda NVMe standardında PlexStore M8P'ye 2 256 GB SSD var. Toshiba'nın 15 nanometre MLC Yongle'larını kullanan bu SSD'ler read 0 kurulumunda sıralı da 3200 MB bölü saniye civarı okuma ve 1700 MB bölü saniye civarı yazma hızına sahip. Sistem çok hızlı açılıp kapanıyor, oyun olsun, üretkenlik yazılımı olsun şahsen hiç teklediğini görmedim. Anakartın Intel Optane destekli olduğunu da ekleyelim. İkinci depolama 2TB 7200 RPM bir sabit disk. Çalışırken de beklerken de ses anlamında gıkı çıkmayan oyunları depoladığım disk, sıralı 190 MB bölü saniye civarı okuma ve 165 MB bölü saniye civarı yazma hızına sahip. Depolama tarafındaki ikili çözüm hayli başarılı. Yükseltme için fazlasıyla boş portta bırakılmış. Sıra geldi Aegis X3'ün oyun performansına. İlk testimiz Rise of the Tomb Raider'da. Very high detay ayarı, kenar yumuşatma açık halde, Full HD'de 129, 2K'ya çekince 88, 4K'da ise 43 kare saniye skor verdi. i7-7700K ve GTX 1080'den beklediğim skorlardı bunlar. Far Cry Primal testinde ultra detay ayarında Full HD'de 100 kare saniye 2K çözünürlükte 72, 4K çözünürlükte 40 kare saniye şeklinde skor aldım. 4 Rally testinde de ultra detay ayarı ve kenar yumuşatma ile Full HD'de 127, 2K'da 111 ve 4K'da 105 kare saniye elde ettim. Bir yarış oyunu için fazlasıyla yeterli skorlar bunlar. Witcher 3'e geldiğimizde Hairworks hariç detay ayarları ultra halde Full HD'de 100, 2K'da 74 ve 4K'da 41 kare saniye skor elde ettim. Popülerliğini yitirmeyen GTA 5 testinde tüm detay ayarları açık, 2x kenar yumuşatma ve Full HD'de 140, 2K'da 99 ve 4K'da 47 kare saniye elde ettim. GTA Online'da takılanlar için 2K performansı hayli tatlı. Son olarak Hitman'de DirectX 12 ve tüm detay ayarları açık halde yaptığım testte Full HD'de 108, 2K'da 85 ve 4K'da 51 kare saniye elde ettim. DirectX 12 bazlı 3D Mark Time Spy testinde ise sistem 6655 puan alıyor. Karşılaştırmak için ölçüt olarak kullanabilirsiniz. Genel itibarıyla i7-7700K ve GTX 1080'in performansı tabiri caizse Full HD için aşırı, 2K için tatlı ve 4K için memnun edici diyebilirim. 4K'da birkaç ayarı kısıp görüntü kalitesinden çok az feragat ederek 60 kare saniye yakalamak kolay doğrusu. GTX 1080'in VR için fazlasıyla yettiğini de belirtmek gerek. Tüm bu maratonun ardından sıcaklıklar ne alemde peki? Ekran kartı mimarisi kendi üzerindeki Twin Frozen soğutucusu üstüne rahat nefes alabildiği için tam yükte 74 dereceye çıkıyor. Fanlar düşük devirde çalıştıkları için adeta ses üretmiyorlar. İşlemci tarafındaki sıvı soğutucu 4.5 GHz'de çalışan i7-7700K'yı düşük fan devriyle 83 derecede tutuyor. Bu haliyle böylesi güçlü bir ikili için gayet sessiz çalışıyorlar. Arayüz üzerinden sıvı soğutucunun fan devrini serbest bırakınca işlemci sıcaklığını 5 derece civarı aşağı çekebiliyor. Bu sefer böylesi bir kasa için normal bir ses üretiyor toplam olarak. 600 Watt Power Supply hız ışıtmanın önünü açmış diyebilirim. İşlemciyi fan devrini arttırıp 5 GHz civarına, ekran kartını da çekirdek hızı için 150, bellek hızını da efektif 550 MHz hız ışırtabiliyorsunuz. Far Cry Primal'ın 2K testinde 7, Rise of the Tomb Raider'ın 2K testinde 2, GTA 5'in 2K testinde 8 kare saniye kazanabiliyorsunuz. Mesela GTA 5 için kazanım %7.7 olmuş. MSI Aegis X3 dolu bir paket i7-7700K ve GTX 1080 ikilisi üzmez. Çevrim içi rekabetçi oyunları bir kenara bırakıyorum. Ağır oyunlarda aslında birkaç ayar kısarak 4K 60 kare saniye mümkün. Depolama tarafındaki mevcut gayet hızlı kurulum ve sonrası için bırakılan slotlar gayet doyurucu. Trident 3 küçük kasası sebebiyle donanım yükseltmesine pek müsait değildi ama kasa büyüyünce power supply belirli bir seviyeye ulaşınca Aegis X3 yükseltilebilirlik anlamında önü daha açık bir çözüm olarak karşımızda. SSD Sabre imzalı, şahsen beğendiğim DAC çözümü olsun, kablolu kablosuz bağlantı çözümleri, kasanın önündeki VR için optimize edilmiş HDMI çıkışı, kulaklık askıları, hızlı şarj portu ve en nihayetinde Aegis X3'ü özel kılan kasası itibarıyla kendi içerisinde başarılı bir çözüm. Kasanın boyutları belirli bir yere gelince mid-tower kasalarla sistemlerle ister istemez karşılaştırıyorsunuz. Bu tarafta Trident kadar başarılı değil tabii ama yine hacim anlamında başarılı. Benim bütçeden yana bir sıkıntım yok. Tasarımı özel, belki salonumda kullanırım. Boyutları gücüne göre minimal olsun. Performans anlamında aklımda soru işareti kalmasın diyen bir kullanıcıysanız eğer Aegis X3 alanında başarılı bir seçenek. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.